Ayrım 10, sayfa 123. 9. Hapsedilişimizin sonu haber vermeden geldi ve bu herkes için bir dönemin sonu anlamına geliyordu. Sabahı sınıfta ders yaparak geçirmiştik ve dışarıdaki kargaşa yine bizi bölerek bitirmemize izin vermedi. Hipatya dersi kesti ve hepimiz avluya çıktık. Ana girişten gelen davul sesleri valinin ve onunla beraber imparatorun kararının geldiğini bildiriyordu. Biz dahil olmak üzere herkes müzenin kapısına doğru koştu. Dışarıda toplanmış binlerce Hristiyan vardı ve biz içerideki 200 kadar kişi hükmü bekliyorduk. Duvarın en üstüne çıkabildim ve oradan yüzlerce imparatorluk askerinin sabırsız bir kalabalığa karşı alan duvarının etrafında 3 sıra oluşturduklarını görebiliyordum. Vali Evagrius önderliğinde bir heyetin atlarla müzenin girişine doğru yaklaştığını görebiliyordum. Hristiyanların arasında beyaz bir ata binmiş piskoposu seçebiliyordum. Evagrius'un atı kapının önünde durdu. Davullar sustu. Vali elini uzattı ve yardımcılarından birisi ona rulo halinde bir papirüs verdi. Ölüm sessizliği çöktü. Evagrius konuştu. Ahali, imparatorun hükmünü dinlemeye ve riayet etmeye hazır olun. Papirüs rulosunu açtı ve yüksek sesle okumaya başladı. Ben, Doğu Eyaletlerinin imparatoru ve yüce önderi Flavius Theodosius Augustus. İskenderiye şehrinde yeni meydana gelen olaylardan haberdar olarak ilan ediyor ve emrediyorum ki duvarın ardındaki isyancılar affedilecek ve bu fermanın okunduğundan itibaren hiçbir misilleme ya da hiçbir infaz ve işkence olmaksızın serbest bırakılacaklardır. Müzenin içinden gelen zafer şenliğinin coşkun tezahüratları ve çığlıkları valinin konuşmasını böldü. Dışarıdaki Hristiyanlardan şiddetle ve öfkeyle kopan kükreme sesini andıran gürültü aynı etkiyi yarattı. Korumalar kalkanları ve kılıçlarıyla savunma pozisyonuna geçmek zorunda kaldılar. Avluda öğrenciler, filozoflar ve papazlar birbirlerine sarılıyorlardı. Hipatya babasının koluna girmiş ve herkes gibi hükmü dinlemişti. Ancak ikisinin de yüzünde o an neden olduğunu anlayamadım endişeli bir ifade vardı. Fakat bir müddet sonra baba kızın zaten bildiği değişmez gerçeği öğrendim. Her şeyin bir bedeli vardı. Evagrius okumayı bitirmemişti. Davullar duvarların her iki tarafından gelen gürültüyü susturdu. Yüce gönüllümün karşılığı olarak diye okumaya devam etti vali. İskenderiye'de kutsal apostol Paul'ün inancını paylaşanlara edilen cefaya karşılık olarak paganlar, Serapis'in tapınağını ve tüm müze alanını terk ederek Hristiyanların girmesine ve yerel yönetim tarafından sınır koyulmaksızın her iki yeri de arzu ve kriterlerine göre kullanmalarına izin vereceklerdir. Bu sefer zafer şenliğinin tezahüratları dışarıdaki kalabalıktan geliyordu. Çığlıklar atan ve birbirlerini iterek müze alanına girmek isteyen bu coşkun kalabalığı tutmak askerler için zorlaşıyordu. Müzenin içinde hepimiz şaşkındık. Ne yapabiliriz diye soruyordu bazıları. Her şeyi yok edecekler diye ne olacağını fark edenler oldu. Bunu kabul edemeyiz diye bağırdı birileri. Hristiyanlar ve paganların gürültüsü davul sesleriyle bir kez daha dinerken Theon ve Hipatya birbirlerine ciddiyetle bakıyorlardı. Okumayı bitiren Evagrius bu sefer bağırmadan konuştu. Paganlar arka kapıdan çıkmanız gerekiyor. Oradan evlerinize kadar refakat edileceksiniz. Hemen şimdi itaat edin. Arkasından Hristiyanların sesi yine yükseldi ve Halleluya, Halleluya diye bağıran bir güruhun havaya kaldırdığı haçları görebiliyordum. Asker alayı bölündü, bir kısmı olduğu yerde kalarak kalabalığı güçlükle tutarken diğer kısmı ise alanın arka kapısına yönelmişti. Efendimi aramak için hemen duvardan aşağıya indim. Çoğu kişi çıkışa doğru giderken bazıları Olympius'un etrafında toplanmış açıklama yapıyorlardı. Direnmek lazım, kütüphanenin yıkılmasına izin veremeyiz. Olympius konuştu. Hayır, hepinizin hükme itaat edeceğimiz konusunda söz verdim. Yapacağımız da budur. Bu korkak gibi kaçmak oluyor. Onurumuzu korumamız lazım diye bağırdı bir filozof. Eğer onurunuzu korumak istiyorsanız hastaları çıkarmamıza yardım edin dedi Olympius tartışmaya son vererek yürümeye başladı. Serapis'in sadık hizmetçisi arkasında onu takip eden bir grup insanla tapınağa doğru yürüdü. Diğerleri ise ön kapıya baka kalmıştı. Lejyonerler Hristiyanların oluşturduğu kalabalığı tutamadıklarından çıkışı korumak için müzenin arkasına gitmişlerdi. Hristiyanlar kapıyı indirmeye çalışıyorlardı ama bir kütüğe ihtiyaçları vardı. Bulmaları uzun sürmedi ve ben de müzenin içindeki kargaşada efendimi aramaya gittim. Hipatya kaybolmuştu. Theon ve öğrencileri de yoktu. Tapınağın içine girdiğimde papazlar oradaki tüm değerli nesneleri topluyorlardı. Bir çift filozof güçlükle bir sandık taşıyordu ve beni görünce bağırdılar. Hey sen, bize gelip yardım et köle. Emri gerçekleştirmek için yanlarına gittiğimde önceliğimin bu olmadığını hissettim. İtaat etmedim ve bağırmalarına rağmen duymazdan gelerek Hipatia'yı aramak için koşup müzenin içine girdim. Sınıfa gittim fakat orada değildi ve sonra Hristiyanların buraya basacaklarını hatırlayınca Hipatia'nın mümkün olduğunca çok şey kurtarmak için kütüphaneye gittiğinden emin oldum. Oraya doğru koştum ve boş binada Hipatia, babası ve öğrencilerini buldum. Daha önce hiç görmediğim kadar tedirgindi. Önemlileri, önemli olanları alın diye bağırıyordu. Dışarıdaki gürültü giderek daha da yaklaşıyordu. Avluda az sayıda insan çıkışa doğru koşuyordu. Çoğu kaçmıştı bile. Orestes aceleyle ciltleri cübbesinin içine atıyordu ve zavallı Theo'nun taşımaya çalıştığı papirüsler yere düşüyordu. Güçlükle eğilip toplamaya başladı. ''Hanımefendi, onları daha fazla tutamayacaklar.'' diye bağırdı içeri giren bir öğrenci. ''Kapı daha fazla dayanamayacak. Buradan çıkmamız lazım.'' Hipatia babasına baktı ve Orestes'e dönerek ''Lütfen onu buradan götür.'' dedi. Orestes istemeyerek kabul etti çünkü onu da götürmek istiyordu. Theo'nu kolundan tuttu ve onu çıkışa doğru götürdü. Hipatia önemli yazıları arama çılgınlığına geri döndü. ''Daha fazla çuval getirin, kölem nerede?'' diye bağırdı. Durumun ciddiyetinin farkında olarak yanına yaklaştım. Giriş kapısına çarpan kütüğün sesi bulunduğumuz yerden duyuluyordu. Her şey yok etmeye hazır, çılgına dönmüş Hristiyan güruhun içeriye girmesi an meselesiydi. Efendimi hiç bu kadar üzgün görmemiştim ve onu oradan çıkarmaya hazırdım. Hristiyanlar girmek üzereydi ve efendime zarar gelmesine izin veremezdim. Cesurca ona yöneldim, onu oradan çıkarmaya kararlıydım ve ona otoriter bir şekilde ''Hanımefendi gitmemiz lazım.'' dedim. Dediklerimi tamamen duymazdan gelerek kızgın bir şekilde bana baktı. ''Orada durmuş ne yapıyorsun? Şu çuvalı al.'' diye bağırdı. Sonra tüm dikkatini raflara yönelterek ona göre kaybedilmeyecek papirüsleri seçmeye koyuldu. Gelen tehlikenin farkında olmaması beni şaşırttı. Tepki vermesini bekleyerek onunla biraz otoriter konuşmuştum. Farkına varıp kaçmaya başlayacaktı ancak o beni yok saydı. Onun için papirüslerle dolu çuval kendinden daha önemliydi. Yine de vazgeçmedim. ''Fakat hanımefendi, gitmeniz lazım.'' diye ısrar ettim. Bana öfkeyle dönüp bağırdı. ''Taşı dedim sana, sen ve senin gibiler size ihtiyaç olduğunda hiç yardımcı olmazsınız.'' Tamamen donup kaldım. Hiddeti kanımı dondurdu. Sadece onu kurtarmak istiyordum. Aşkımı, onu sadece buradan çıkarmak istiyordum. Hipatia görmüyor musun diye düşündüm. Tehlikede olduğunu görmüyor musun? Belki bu aşk o kadar ağır başlıdır ki gücü sana gelmiyordur. Nelerden yaratıldın Hipatia? Ne yapmam gerekiyor? Beni görmen için ne yapmam gerekiyor? Seni unutmam mı? Aşk dolu bir kahraman gibi onu kurtarmaya gitmek istemem ne büyük ahmaklık. Ne saflık. Hipatia'nın hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı yoktu. Cahil köleye bir, hiç kimseye emirlerine uymaktan başka bir işe yaramayan bana hiç yer yoktu. Onu her gece ve gündüz sayıklayan kişi bir hiç, hiç kimse. Sözleri ne kadar küçümseyiciydi. Üzerinde hiçbir nüfusum yoktu fakat onu tutup götürmek istiyordum. Ciddi bir tehlike yaklaşıyordu fakat ben ne yapabilirdim? Çuvalı taşıması gereken köleydim. Hüzünle diz çöküp çuvalı sırtıma aldım. Ona tekrar baktım. Öfkeliydi. Kalbimi kırdı. Bir kez de hareket et ahmak, kımılda. Zaman durdu. Hava kararmadan gece olmuştu. Hiddet ve küçümseme, küçümseme ve öfke. Düşmeden düşmüştüm. Hipatia bana ne yaptın? Senden çok nefret ediyordum. Kendimi ahmak, aşağılanmış, batmış, kederli, yenilmiş, köle gibi hissediyordum. Umudum yoktu. Onu sevmeyi düşleyen bir aptaldım. Boşluğun sonsuzluğu kalbimde kalan tüm hayatı yutmuştu. Sözleriyle dünyam yıkılmıştı. Arkaya dönüp yavaşça yürüyerek kütüphaneden çıktım. Hanımefendisini kurtarmaya dönen Orestes'le karşılaştım. Ona evet, bana hayır. Ben ona layık değildim. Ben onun için yeterli değildim. Ben hiçbir şey değildim. Sadece itaat eden ahmak bir köle. Taşıyabilecekleri her şeyi taşıyan ve kapıya doğru ilerleyenlerin sırasına girdim. Hristiyanların kapıya vurduğu kütüğün gürültüsü her seferinde yükseliyordu. İsteksizce yürüyordum, hevesim kaçmıştı ve o an Hristiyanlar girip beni öldürseler umurumda olmazdı. Onun gözlerinde cahil bir köle olmaya mahkum, acılar içindeydim. Hipatia hayatımı yıkmıştı bile. Gözüm önümden giden el arabasının içindekilere dalmıştı. Başka şeylerin arasında bir şey parlıyordu. Silahtı bu. Silahlardı. Her şey kaybedilmişti. Benim için her şey kaybedilmişti. Büyük bir gürültü hepimize kapının açıldığını haber verdi. bir kitleden çıkan kükremeye benzer sesler Hristiyanların müzenin diğer ucundaki kapıdan girdiklerini bildiriyordu. Yanımdaki insanlar çaresizlik içinde önümdeki çıkışa doğru koşuyorlardı. Hipatya'nın öğrencileri papirüslerle dolu çuvallar ve sandıklarla kapıya doğru gidiyorlardı. Ben yavaşça yürümeye devam ettim. Silahların ışıltısı tüm dikkatimi çekmişti. Taşıdığım çuvalı el arabasına atıp hiddetle dolmuş bir halde kılıç aldım. Hayatımda ilk kez elimde bir silah tutuyordum. Durdum ve arkaya döndüm. Herkesin geldiği yönün tersine yürümeye başladım. Sonra Hipatya ile karşılaştım. Onu çeken Orestes'ten başka kim olabilirdi? Beni görünce şaşkınlıkla durdu ve bağırdı. Davos! Bu efendimin beni çağırıp da benim ilk kez duymazdan gelişimdi. Ona ne bakmaya döndüm ne de durdum. Davos! Fikrimi değiştirdim ve durdum. Gözlerimden içimde taşıdığım tüm öfkeyi, hüznü ve hiddeti görebilmesi için ona bakmaya döndüm. Durmayın hanımefendi, gitmeniz lazım dedi Orestes bir yandan onu çekerek. Davos, nereye gidiyorsun diye ızdırapla bağırdı Hipatya bana bakarak ve hareket etmeden. Hanımefendi, bırakın onu. Eğer tanrılarımız için ölmek istiyorsa bırakın gitsin dedi Orestes onu tekrar çekerek. Tanrılarımız için ölmek? Ne kadar yanılıyordu. Ben Hipatya için ölmek istiyordum. Onun için. Mahkumiyetimin, ızdırabımın ve ölümümün ruhuna gölge düşmesini istiyordum. Ona baktım, baktım. Çünkü hayatın bana acı çektirdiğini, onun yüzünden çektirdiğini anladığından emin olmak istiyordum. Beni mahveden kişinin kendisi olduğunu, sözleri ve küçümsemesinin beni öldürdüğünü bilmesini istediğimden ona baktım. Ağlamamak için dişlerimi sıkıyor, onu ne kadar sevmiş olduğumu söylememek için susuyordum. Söylediklerinin benim için artık emir olmadığını bilmesi için döndüm ve yürümeye devam ettim. Davos'un bir erkek olduğunu bilmesini istiyordum. Bir erkek. Artık bir köle değildi. Sonra çaresizlik içinde bağırdı. Davos yapma. Hayır Davos. Davos. Gidelim diye bağırdı Orestes onu kımıldatabilmek için kuvvetle tutup çekerken. Onu son kez görmek için arkama döndüm. Ellerindeki papirüslerle Orestes'in zoruyla koşarak çıkışa gittiğini gördüm. Geride kalan son iki kişi, iki köle koşarak yanımdan geçtiler. Tek başıma kalmıştım. Hislerimle baş başa, ölümü ararken yalnız kalmıştım. Alanın içine doğru yürümeye devam ettim. Avlu terk edilmiş, müze çırılçıplak kalmıştı. Yeni sahipleri karşısında çıplak ve savunmasız kalmıştı. Serapyum'un girişinin yanındaki Amon'un koç heykellerinin önünde durdum. Elimde kılıçla Hristiyanların olduğu kapıyı bekliyordum. Yükselen uğultu sesleri avluya girmelerinin an meselesi olduğunu işaret ediyordu. Kükremi yandıran sesler her geçen an daha da yakından duyuldukça kalbim hızla çarpmaya başlamış, nefesim sıklaşmıştı. Yüzlerce Hristiyanın Serapyum'dan koşarak üzerime doğru geldiğini görünce dona kalmıştım. Hızla yaklaşıyorlardı ve vücudum tepki vermeyerek kılıcı tutuyor, fakat sallamıyor, ne yapacağını bilmiyordu. Nefesimi toplayıp etrafımı saran insan gölüne tepki verecek vaktim olmasına rağmen kimsenin bana bakmaması ve saldırmaması dolayısıyla şaşkınlık içindeydim. Herkes beni görmezlikten gelerek yanımdan geçiyordu. Beni kendilerinden biri sanmışlardı. Kalabalık avludan hızla geçerek ek yapılardan deliler gibi sınıflara giriyorlardı. Yollarına çıkan her şeye vuruyor, yıkıyor ve yok ediyorlardı. Kargaşanın ortasında durup baka kalmıştım. Serapyum'un içinde büyük bir grup sessizce duruyordu. Onlarca parabolani Serapis'in heykelinin etrafına ip bağlıyordu. Tapınağın bir yanında Piskopos Theophilus orada toplanan kalabalığa sesleniyordu. Paganların, bu heykeli el kaldırmaya cesaret eden olursa yer yarılarak bir kaosu meydana geleceğini, cehennem ateşinin bizi yakacağını ve gökyüzünün üzerimize düşeceğini söylediklerini duymuşsunuzdur. Şimdi bunu öğreneceğiz. Parabolanilere eliyle bir işaret yaptı ve adamlar ipleri tüm güçleriyle çekmeye başladılar. Sonunda heykel aşağı eğilmeye başladı ve düşünce parçalara ayrıldı. Tanrı'nın kafası yuvarlanarak kapıyı geçti ve yanımda durdu. Tanrı Serapis'in düşüşü. Hala hayattayız diye bağırdı Piskopos ellerini havaya kaldırarak. Hristiyanlardan kopan gürültü sağır ediciydi ve çoğu kişi için kutsal olan bu çaresiz heykelin üstüne basıp vurmaya başladılar. Theophilus eski tanrının yıkımını tatminle izleyip bütün bir kültürün, paganlığın sonunu kendi gözleriyle görmek için muzaffer bir ifadeyle avluya çıktı. Yüzlerce insan alanın kapısından girmeye devam ediyordu ve bir çöl fırtınası gibi önlerine çıkan her şeyi harap ediyorlardı. Sütunları deviriyor, kolonları yıkarak tepelerini süsleyen Tanrıça Hathor'un yüzünü parçalıyorlar, duvarlardan güzelim hiyeroglifleri ve yanlarında bulunan eski Mısır tanrılarının resimlerini söküyorlardı. Tapınağa saygısızlık temasta bulunarak tüm içini hayatımdan hiç görmediğim boyutlarda yağmalıyorlardı. Yollarına çıkan tüm kutsal imgeleri ve adak gereçlerini tahrip edip yıkıyorlardı. Sonunda sıra ortadaki yapı olan kütüphaneye gelmişti. İki parabolani alanın çatısına çıkmış, tepesindeki Hermes heykelini itmeye çalışıyordu. Merhametsizce yere düşüp paramparça olana kadar ittiler. Kalabalık zaferin verdiği heyecanla "Haleluya, haleluya" diye bağırıyordu. Efendim Theon için kutsal olan her şey gözlerimin önünde acımasızca yok edildi. Eğer Hipatia burada olsaydı, bu çok sevdiği binayı nasıl bir kaderin beklediğini gördüğünde ruhunu acı kaplardı. Bir an yine onu düşünmeye başladım ve büyük bir hüzün hissettim. Bu duvarların arasında geçirdiğim onca yıl, Hipatia'ya hizmet ederek geçirdiğim onca zaman, paganların arasında yaşadığım onca anı, hepsi yok ediliyordu. Onca çığlığın arasından ismimi duydum. "Davus, Davus!" Kafamı kaldırdım ve Ammonius'u, Hipatia'nın sürekli kullandığı Üstürlab'ın yaratıcısı Sirineli Eratosthenes'in kütüphane girişindeki heykelin yanında gördüm. "Köle Davus bana yardım et," diye bağırdı Ammonius, heykeli itmeye çalışarak. Ve başardı. Kütüphanenin önünde insanların ortasında her zamanki sessizliğimle durmuş, etrafımdaki hiddeti izliyordum. Sonra toplu intikamın yoğunluğu, zapt edilmiş köleyi, özgürlük isteyen ruhu, bastırılmaktan bıkan susturulmuş sesi ve kilitlenmiş kalbi serbest bıraktı. Kafesten bırakılıp hiddetle intikam arayan kuduz bir hayvan gibi Ammonius'a doğru koşarak kütüphanenin merdivenlerinden çıktım ve heykele kılıçla vurmaya başladım. Her darbeyle birlikte attığım her çığlık bir kurtuluştu. Onca sene süren sessizlik, onca senelik itaat ve onca senelik kayıtsızlığından kurtuluştu bu. Matematikçinin heykelini bu şekilde tahrip edemeyeceğimi anlayınca yere düşüp parçaları ayrılana kadar onu var olan tüm gücümle ittim. Bir parçasını alıp herkesin görebilmesi için zaferle yukarı kaldırdım. Ammonius beni hayret içinde izlerken bir sembolün daha yıkıldığını gören kalabalık bana tezahürat yaparak coşkuyla bağırmaya başladı. Hayatımda ilk kez kendimi bir köle gibi hissetmiyordum. Ammonius kütüphanenin kapılarını açtı. Hipatia ve öğrencilerin bıraktığı halini saymazsak kütüphane her zaman olduğu gibi duruyordu. Aceleyle terk edildi, yerde duran yarı dolu sandıktan ve etrafa saçılmış bazı ciltlerden anlaşılıyordu. Bilgi tapınağı Hipatia'nın en sevdiği yerdi. Bu gerçek kızgınlığımı artırdı. En sevdiği şeyi yok etme fikri ruhumu baştan çıkararak tamamen ele geçirdi. Benimkini parçaladığı gibi Hipatia'nın kalbini parçalamak. Hayatımı tamamlayan hayallerimi yok ettiği gibi onunkini tamamlayan şeyi yıkmak. İçeri ilk Ammonius girdi ve biz de onu takip ettik. İntikamı olan açlık, taşkın, öfke, yoğun nefretle rafları devirmeye, heykelleri kırmaya, eşyaları parçalamaya ve orada saklanan binlerce papirüsün üstüne tükürerek ve basarak aşağılamaya başladık. Bir nesnenin görüntüsü beni bir an durdurdu. Benim Ptolemy modelim. Elime alıp sanki onda bir gün Hipatia'ya hissettiğim aşkı görürcesine baktım. Tüm gücümle ve kalbimin en derinden gelen öfkeyle geriye hiçbir şey kalmayana kadar onu binlerce kez duvara çarptım. Bunca aşkın parçalanarak geriye hiçbir şeyin kalmadığı noktaydı. Bu aşktan kurtulmuş, hiddet ve nefret tarafından ele geçirilmiş yeni bir Davus doğuyordu. Var olma, hissetme ve bağırma hakkını isteyen özgür bir Davus. Herkesin olduğu gibi bir insan olan, hisseden, acı çeken ve susmaktan bıkmış bir varlığı tanıyan bir Davus. Kuvvet dolu, artık çocuk değil bir erkek olan, özerk ve artık asla itaat etmeyecek bir Davus. Tekrar köle olmayı reddeden bir Davus. Ammonius'a tekrar katıldım ve yavaş yavaş tüm ciltleri avluya taşıdık. Binlerce cilt bulunduğundan oldukça fazla vaktimizi aldı. Bitirdiğimizde devasa bir papirüs yığını oluşmuştu. Üstüne yanan birkaç gaz lambası fırlattık. Gaz ciltlere yayılmaya başladı ve ateş de onu takip etti. Alevlerin hışırtısını dinleyerek ve yüzyılların bilgisini bir anda nasıl yuttuklarını izleyerek önüne oturdum. Akkor halindeki sıvının her ilerleyişi içimde ona karşı hissettiğim tüm aşkı yakıyordu. Sonunda yerde ve kalbimde sadece küller kaldı. Aşk beni yakmıştı. Onun da bir şeyin yanması adil değil miydi? Oradaki yüzlerce Hristiyan avluda tüm müzeden topladıkları malzemelerle başka ateşler yakmıştı. Bir kutlamaydı, büyük bir yıkım ve intikam kutlamasıydı. Yorgun olduğumdan diğerlerinin coşkusuna katılmadım. Üzgün de hissetmiyordum, hiçbir şey hissedemiyordum. Aşk da nefret de gitmişti. Ammonius bana yaklaştı ve yanıma oturdu. Bir şey demeden uzun bir süre sessizce yanımda kaldı. İkimiz arkadaşlarının yağmanın tadını çıkarmasını izledik. Sonra ayağa kalktı. "Benimle gel Davus," dedi. Hala yapacak çok şeyimiz var. Ona baktım ve ayağa kalkıp onu bir robot gibi takip ettim. Sınıf sınıf, oda oda gezerek hala ayakta duran her şeyi kırdık. Yeni şiddet dalgası beni tekrar hayata döndürdü. İçimdeki nefret bitmek bilmiyordu. Bu yıkım girdabında kaç saat kaldığımı bilmiyordum ama gece olmuştu. Ve ne yakacak bir papirüs, ne yıkılacak bir heykel, ne de kıracak bir şey kalmıştı. Hiçbir şey. Hepsini halletmiştik. Ammonius alanı bekleyecek olan Hristiyanları ve kendi adamları olan Parabolanileri organize ederken geri kalanlar azar azar sakince evlerine dönmeye başladılar. O gün tarihe geçti. Dönemin bilginleri İskenderiye'nin kızı olan kütüphanenin sonunu sarsılmış bir şekilde anlatacaklardı. Birçoğu Piskopos Teofilos'u, bazıları Hristiyanları, en cüretkar olanları ise küçük gruplarla onca yılın ilmini yok edip yakarak küle çevirecek insanların ellerine düşmesine izin verdiğinden imparatoru protesto edecekti. Benim için ne yıkım ne de gün bitmişti. Güneş ışığıyla birlikte mantığımın kalan son zerresi de gitmiş, gece içimdeki yaralı ve öfkeli hayvanı uyandırmıştı. Ammonius'a veda etmeden Parabolanilerin yanından ayrıldım. Kılıcımı alarak Rakotis tepesinden aşağı inmeye başladım. Hızlı adımlar attığımdan sürekli takılıyordum. Hiddet ve özgürlük sarhoşu olmuştum. Kederden öfkeli, kontrolden çıkmış ve açtım. Hipatya'yı açtım. O düşüncelerime hükmediyordu. Sadece o, vücudu, yüzü, sesi, o lanet sesi. Gece avcısının avını aradığı gibi yürüdüm. Sessiz, gecenin bir gölgesi gibi agorayı geçtim. Sert varlıklarını aydınlatan ay ışığının altındaki soluk heykeller beni suskunluk içinde izliyorlardı. Şehir ölüydü ve adımlarımın kuru gürültüsü sessizliği bozuyordu. Kanopika yolunda benimki dahil tek bir ruh bile yoktu. Nefes nefese kalmış ve tedirgin bir halde kapıda durdum. Herkesin uyuduğunu anlayınca onu aramaya girdim. Gizlice avluyu geçip gürültü yapmamaya özen göstererek merdivenlerden çıktım. Çalışma odasından gelen cılız ışık Hipatya'nın orada hala ayakta olduğunu gösteriyordu. Perdenin arkasına gizlenerek onu gözetledim. Saklanarak avını soğuk bakışlarla, ağzı arzudan sulanarak bekleyen ve pençelerini öldürücü darbeye hazırlayan bir kaplan gibi gözetledim. Acı içinde ağlıyordu fakat gözyaşları artık beni yumuşatmıyordu. Belki bir zamanlar bana acımıştı. Belki beni dikkate almıştı. Ben ona layık olamamıştım. Şimdi o benim merhametime layık değildi. Kalbim kendini kapatmıştı ve artık güçlükle hissediyordum. Ne aşktan ne de içimde uyandırdığı şefkatten pek eser kalmamıştı. Döktüğüm yaşlar uzaklarda, çok uzaklarda kalmıştı. Eski Davos çok uzaklardaydı. Sadece Hipatya'ya bakan aç bir hayvan vardı. Ona aç ve sabırsız. Sonunda ağlaması geçti ve içinde papirüslerin bulunduğu büyük bir sepetin önünde yere oturdu. Hüzünle içindekileri inceliyordu. Orada arzularımın nesnesi duruyordu. Orada o kadar savunmasız, o kadar güzel. Sanki varlığımı hissetmiş gibi bir an durdu, olduğum yere doğru baktı ve beni gördü. Davos, dedi ve sıçrayarak ayağa kalktı. Bir an için beni gördüğüne sevinmiş gibiydi, belki ölmüş olduğumu sanıyordu. Şaşkınlık içinde elimdeki kılıçla aklımda onu sayıklayarak perdenin arkasından çıktım. Hipatya bana doğru iki adım attı fakat sonra durdu. Elimdeki kılıca bakıyordu. Kaçmaya çalışıyormuş gibi geriye bir adım attı. Hemen üstüne atlayıp boğazını elimle sertçe kavrayarak duvara ittim ve vücudumla oraya hapsettim. Sonunda elimdeydi. Sonunda Hipatya benimdi. Tüm vücudunu vücudumda hissettim. Kas katıydı ve korkudan dona kalmıştı. Fakat sonunda bedeni benimkine yapışmıştı. Sonunda vücudumun yanındaydı. Kanım tutuşmaya başlamıştı ve onca zaman içimde barındırdığım arzu beni ele geçirdi. Ona aç bir halde bedenimi onunkine daha da yapıştırdım ve dudaklarından öpmeye çalıştım ama ağzını kaçırdı. Sonra derisinin tadına bakma hevesli bir köpek gibi boynuna yöneldim. Vücudunun yumuşaklığını tatmak tüm hislerimi harekete geçirdi ve hasretini çeken elim göğüslerine dokunarak varlığının en derinliklerine indi. Sonra Hipatya bağırdı. Davos, bu av benim olduğundan ve kimsenin onu kurtarmaya gelmesine izin vermeyeceğimden ağzını sıkıca kapattım. İlk kez vücuduma maruz kalan bedenine sürtmeye devam ettim. Sonra tekrar öpmeye çalışmak için yüzüme yaklaştırdım. O an her şey bitti. Gözleri gözlerime kilitlenmişti, acısı ve tiksintisi tüm benliğimi sardı. Tek bir bakışta, tek bir hareketle Hipatya, vahşi hayvanı ehilleştirmiş, ona hükmetmiş, nefretimi uzaklaştırmıştı. Hissedebiliyordum. Beni ele geçiren deliliği ve ona verdiği acıyı hissedebiliyordum. sonra yıkıldım. Bunca delilikten utanmış, pişmanlık içinde ona sarılarak küçük bir çocuk gibi omzunda ağlamaya başladım. Yüzüne bakacak cesareti bulamadan dizlerimin üstüne çöktüm. Hala ağlayarak kafamı ayaklarımın arasına koydum. Kılıcımı aldım ve yavaşça titreyen hantal elimle yaptıklarım için beni cezalandırmasını isteyerek eline verdim. Beni öldürmesini istiyordum. Sebep olduğum bunca acıya bir son vermesini istiyordum. Hayatı bedenimden söküp almasını istiyordum. Artık yaşamayı hak etmiyordum. Hipatya bana göre değildi. Ve delirdiğimde de bunu kabul etmeyi reddetmiştim. Beni nasıl bir kötülüğün ele geçirdiğini bilmiyordum fakat bu sondu. Bir daha asla asla devası ölüm olmalıydı. Ağlamayı kesip bekledim. Bu sefil varlığın sonunu getirmesini bekledim fakat Hipatya hiçbir şey yapmadı. Sonra metalin yere çarparken çıkardığı soğuk gürültüyü duydum. Kılıcı atmıştı. Anlamıyordum. Hiçbir şey yapmayacak mıydı? Hipatya'nın soğuk titreyen ellerini kafamda hissettim. Kaldırmadan yavaşça öfkesiz, hınçsız boynuma kadar indirdi. Elleri. Ellerimin arasına alıp onları öpmek, affını dilemek ve onu ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Köle madalyonumu tutan deri kayışı yavaş yavaş çözmeye başladı. Çıkarttı ve yere attı. Acı ve kin beslemeyen fakat bezgin bir sesle yavaşça konuştu. Özgürsün, haydi git. Yavaşça beni odada dizlerimin üstünde tamamen şaşkınlık içinde bırakarak gitti. Olanları ve yaptığını idrak edene kadar bir müddet daha dizlerimin üstünde kaldım. Yakalanmanın verdiği korkunun dürtüsüyle ve Hipatya'nın affettiğinden şüpheli bir halde merdivenlerden hızla aşağı inerek odama gittim. Sahip olduğum her şey olan bir tünik ve fazla bir meblağ olmayan tüm paramı küçük bir çuvala koyarak gecenin yarısında Theo'nun evinden bir kaçak gibi çıktım. Çektiğim ızdırapların en karanlık gecesi ruhumun üstüne çöktü. Hipatya'nın ne aşkına layık olabilmiştim ne de nefretine. Umursamazlığı bende bir boşluk yaratmıştı ve o an artık hiç kimsenin ve hiçbir şeyin onu dolduramayacağını biliyordum. Hipatya'nın bana aşık olmayışının kalbimde bıraktığı boşluk devasıydı ve şimdiye kadar varlığımı isteklendiren her şeyi yutmuştu. Pandora'nın kutusu yeniden açılmıştı ve bu kez umut da içinden kaçmıştı. Artık hiçbir şey kalmamıştı. Onsuz yaşamak zorunda kalmanın verdiği ızdırap beni yavaş yavaş boğuyordu. Onu delicesine sevmenin cezası özgürlüktü fakat onsuz bir özgürlük yaşarken ölmekten farksızdı. O gece Hipatya'nın kölesi olmaktan çıkmış, özgür bir adam olmuştum. Mutlu hissetmekten ziyade tamamen kaybolmuştum. Bunca hasretle beklenen özgürlük bana hüzünlü bir hüküm gibi geliyordu. Ulaşılamaz hayal yakınlardaki sonsuzluğa dönüştü. Büyük başlangıç hüzünlü bir sondan ibaretti. Onu kaybetmiş olmanın katiyeti, hiçbir zaman sahip olunamayacağının kanıtı, yıldızlı gökyüzü kadar ulaşılamaz olduğunun acısı. Hipatya benim serabım, ütopyam, fantezim olmuştu. Zihnimin aldatmacası kaderin acımasız bir oyunuydu. Arzularımı uyandıran düşsel bir imge. Ruhumun kutsal sığınağı, artan sefilin ulaşılmaz tanrıçası. Hipatya, Hipatya, Hipatya. Hayatım, ecelim. Şafak sökene kadar sokaklarda amaçsızca yürüdüm. Seherde yoldan geçen insanlar bana kötü bir ruhmuşum gibi bakıyorlardı ve öyleydim. Yaşayanların dünyasına mahkum edilmiş, kalbi ölü bir varlıktım. Bir çöl gezgini, sönmüş bir ateş, kurumuş bir nehir, boş bir sonsuzluk, tuzdan yapılmış bir heykeldim. Unutmanın tatlılığını tatmamaya mahkum edilmiş sadık bir kalp. Sabahın ilk telaşlarıyla birlikte şehirdeki tüm meydanlar tellallarla dolmuştu. Evagrius'un okuduğu hükümle son günlerde meydana gelen olaylar beraberinde imparatorun bir ilanını getirmişti. Unutulan Tesalonika fermanından 11 sene sonra tüm imparatorlukta bağırılarak beyan edilen bir buyruk olarak dönecekti. Şu andan itibaren İskenderiye'de sadece Hristiyanlık ve Yahudilik mezheplerine izin verilecektir. Sunaklarda ateş yakılmayacak, şeytanlara şarap sunulmayacak, penatlara tütsü yakılmayacak. Heykellere tapınmak ve vaaz vermek hala yasaktır. Kimsenin kurban vermesine, tapınaklarını dolaşmasına ve mabet yerlerine saygı göstermesine izin yoktur. Ve böylece yüzyıllık uygulamalar insanların kalplerine gömüldü ve uygulamalarda ısrar edenler için ekledi. Bu eylemlerden herhangi birini gerçekleştirenler ya da eski tanrıların heykellerine bakanlar şiddetle cezalandırılacaktır.